Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Pek muhterem, pek değerli dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, evlerimizi, işyerlerimizi, vatanımızı, memleketimizi, İslam alemini rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla doldursun. Her türlü kötülüklerin, şerlerin, terörlerin, fitnelerin, fesatların, savaşların da Cenab-ı Hak kapılarını kapatsın inşallah. Tekrar hepinize sıhhat afiyet diliyor. Hepinize hayırlı kazançlar, bol kazançlar helalinden ve afiyetler diliyorum. Muhterem dinleyenlerimiz, bizim bu hayatta en önemli gayemiz Allah'a kulluk yapmak. Bu kulluğu nasıl yapacağımızı bize en güzel gösteren, öğreten de sevgili Peygamberimiz. Cenab-ı Hak onu bize örnek gösteriyor. Bütün insanlara örnek gösteriyor. Yürüyüşünüz benim peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi olsun. Konuşmanız, yemeniz, içmeniz, aile hayatınız, ticaretiniz, cihadınız, ahlakınız, yani hepsini saymaya vaktimiz de yetmez, dilimize dönmez. Bütün güzel ahlak, cömertliğinden, sabrından, affından, şefkatinden, merhametinden, tebessümünden, yumuşak kalpli, yumuşak sözlü oluşundan, bütün insanlara karşı bitmez tükenmez bir rahmet, şefkat, merhamet sahibi oluşundan, her konuda, her hususta ben size çok güzel örnek bir kul yarattım. Onu terbiye ettim, onu peygamber yaptım, onu önünüze bir model şahsiyet olarak koydum. Bir mihenk taşıdır o, bir mizandır. Onu tanıyacaksınız, onu öğreneceksiniz, onu seveceksiniz, onun gibi olacaksınız diye bizi Cenab-ı Hak Rabbimiz güzel kul olmak için Efendimiz Aleyhisselam'a yönlendiriyor. Efendimiz de öyle bir insan ki onu tanıdıkça, hayatını okudukça, hadislerini, siretini, sünnetini, yaşadığı hayatı okuduğumuzda, okudukça gerçekten orada hep güzelliklerle karşılaşıyoruz. Yani bin bir türlü çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin olduğu bir bahçe gibi düzenli, nizami bir bahçe düşünelim. Çeşmeleri olan, yeşillikleri olan, böyle her tarafta bir güzellik, bir tezyinat olan, rengarenk çiçekleri, güzel kokuları olan bir bahçeye girdiğimizi düşünelim muhterem dinleyenlerimiz. Nasıl o bahçe bizi büyüler, bizi böyle kendimizden geçirir, bizi böyle hayran bırakırsa, oradaki kuşların cıvıltısı, güllerin rengi, çiçeklerin kokusu, ağaçların güzelliği, dallarının, yapraklarının yeşilliği, meyvelerin lezzeti, böyle pınarların, çeşmelerin şakırtısı, akması ve serin, temiz, taze su içtiğimiz zaman nasıl bizim hoşumuza gider? Rengarenk renkler, güzellikler, işte Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hayatı da böyle. Gerçek bu. Biz onu ne yapıyoruz? Hangi Efendimiz'e ilgili kitabı açsak, bir sihir kitabını, bir tarih kitabını, bir hadis kitabını açsak orada hepsini görüyoruz. Yine zaman zaman bu misali tekrar ediyoruz. Resul Efendimiz Aleyhisselam bir büyük dağ gibi diyoruz. Uzaktan baktığın zaman bir silüet halinde gözüküyor sadece. Ama yaklaştıkça gözümüzde daha da büyüyor. Dağın dibine gelince şöyle kafamızı çevirdiğimiz zaman belki başımızdan takkemiz düşecek derecede heybeti karşımıza çıkıyor. Yetmez, hemen o dağın dibinden şöyle bir yoldan, bir patika yoluna içeri girmeye başladığımız zaman oradaki karşılaştığımız güzellikler, ağaçlar, dereler, çeşmeler, rengarenk çiçekler, kuşlar ve yerin, dağın dibinde altındaki belki madenler, altın madenleri, gümüş madenleri, tertemiz havası, suyu, yani orada böyle uzaktan hiç tahmin edemediğimiz, göremediğimiz, fark edemediğimiz bin bir türlü güzelliklerle ne yaparız? Karşılaşırız ve onlar bizi daha da hayran bırakır ve bizi ürpertir, güzel duygulara hissetmemize sebep, vesile olur. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı böyle. Dolayısıyla o hayatı iyi tanımamız lazım. Efendimiz'i iyi tanımamız lazım. Her gün evimizde bunu, yani konuşan kişinin yapıyor olması önemli değil ama hepimiz yapmamız lazım. Her gün evimizde sabah ve akşam mutlaka Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili bir şey okunmalıdır. Efendimizin bir hadisi okunmalı, onun bir şerhi okunmalı. Efendimizin siyerinden bir bölüm okunmalı. Mekke'sinden, Medine'sinden, cihadından, hicretinden, tebliğinden, Cenab-ı Hakk'ın ahkamını nasıl tatbik etti, uyguladı, nasıl sahabe-i kiramı terbiyet yetiştirdi, ahlakından mutlaka bir bahis, mutlaka okunmalı. Evlerimiz bir Efendimiz Aleyhisselam'ın rahmeti, feyzi, bereketi evlerimize ulaşmalıdır. Biz bunu sağlamalıyız. Yani evimizde elektrik yanıyor. Nasıl yanıyor? Eğer o dairenin elektrik hatları döşenmese, ampuller, prizler konmazsa, onun elektrik kaynağıyla irtibatı konmazsa, evde elektrik yanmaz. Bassan da yanmaz ve ev aydınlanmaz. Evin aydınlanması için mutlaka elektrik tesisatının döşenmesi ve prize bastığımız zaman da ampulün ışığın yanması lazım. Ancak o zaman aydınlanır. O zaman biz elektriğin ışığından istifade edebiliriz. Durup dururken evde su da akmaz. O tesisat konmadan, o borular, çeşmeler, ta suyun kaynağına varıncaya kadar, o tesisat döşenmeden ve gerekli bağlantı kurulmadan çevirsek de evde su akmaz. Akması için bütün o tesisatın kurulması lazım. Bu böyledir. Maddi hayatımızda, maddi imkanlarımızda böyle olduğu gibi, benim evimde hiç Allah Resulullah'ın bir böyle feyzinin, bereketinin olduğunu görmüyorum. Nereden göreceksin kardeşim? Sen onun tesisatını kurdun mu? Sen gerekli altyapı çalışmasını yaptın mı? O evde Allah'ın kelamı okunuyor mu? O evde tefsir okunuyor mu? O evde Efendimiz'in hayatı okunuyor mu? Efendimiz'le ilgili bir kitap, bir sohbet yapılıyor mu? Yaparsan o feyiz, bereket oraya gelir. Yapmazsan suyun akmadığı gibi, elektriğin yanmadığı gibi orada da manevi feyiz, bereket olmaz. Yani maddi hayatımızın kuralları gibi manevi hayatımızın da kuralları vardır. O kuralları dikkate almadığımız takdirde biz o feyiz, bereketten istifade edemeyiz. Kimseye, kimsenin gönlüne, evine gökten rahmet, bereket durup dururken yağmaz kıymetli kardeşlerim. Bunu ifade ettikten sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar şecaatli, cesaretli, kahraman bir insan olduğundan bahsediyoruz. Allah'ın peygamberi. Ve peygamberlerin özelliği وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan korkuyorlar. Allah'ın vahyini, Allah'ın emirlerini tebliğ ediyorlar. Sadece Allah'tan korkuyorlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorlar. Onların kalplerinde Allah'tan başka hiç kimsenin korkusunun olmamasının sebebi o kalbin bütünüyle Allah korkusuyla dolmasındandır. Öyle bir kalp ki o kalbi Allah'ın sevgisi tam olarak yerleşmiş. Diğer sevgilere fazla yer kalmaz orada zaten. Çünkü kap boş değil ki oraya bir şey, başka bir şey koyabilesin. O kalbi Allah korkusu doldurmuş. dop dolu Allah korkusuyla. Böyle olunca oraya hangi korkuyu koyacaksın? Dolu, bardak dolu. Oraya başka bir şeyi koymak mümkün değil. Dolayısıyla bu şecaat, bu cesaret, bu kahramanlık Efendimiz Aleyhisselam'da daha büyük oranda zirvede gerçekleştiğini görüyoruz. Onun birkaç misalini geçen programımızda, sohbetimizde siz değerli kardeşlerime arz etmeye çalışmıştım. Kaldığımız yer itibaren çok güzel örnekler var, sayısız örnekler var. Onların sizi de etkileyeceğini tahmin ettiğim bazılarını ifade etmek istiyorum, aktarmak istiyorum. Muhterem dinleyenlerimiz, malumunuz Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra bir müddet sonra Efendimiz'e müşriklerle savaşmaya izin verildi. Ve bu savaşlarda işte Bedir'de, Uhud'da ve diğer savaşlarda ki bu savaşlar artık olması gerekiyordu. Kaçınılmazdı. Bedir kaçınılmazdı artık. Uhud kaçınılmazdı. Yoksa Efendimiz böyle güle oynaya bir savaş olsun da gidelim savaşalım diye hiçbir zaman böyle bir dert içerisinde olmamıştır. İşte o savaşlarda Efendimizin ne kadar şecaatli bir kahraman olduğu, bir ordu kumandanı olduğu, nasıl korkusuz bir insan olduğu dost düşman herkes tarafından yakından görüldü. Mesela bu açıdan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yüz sözü ne kadar dikkat çekicidir. Diyor ki Ali Efendimiz, biz diyor Bedir'de Allah Resulüne sığınıyorduk. O gün kendileri düşmana en yakın duranımız insanların en cesur ve metanetli olanıydı. Bedir karşı tarafta bir tarafta 300 kişi, silahları yok, süvari değiller, atları yok, develeri yok. Ellerinde çok fazla gelişmiş silahları yok. Okları, kalkanları, zırhları yok. Gerçekten çok mütevazi levazım bakımından, silah bakımından. Karşı tarafta bizzat savaşa gelmiş böyle silahlı, atlı, oklu, zırhlı düşman. Müşriklerin ordusu 1000 kişi. Yani 300 kişi, 1000 kişi karşı karşıya gelmiş durumda. Ve silah bakımından da arada korkunç farklar var. İşte böyle bir ortamda Müslümanlar savaş veriyorlar. Korkmamak mümkün değil. İnsanlar ölüm böyle kol geziyor. Orada diyor biz de diyor savaşmaya çalışıyorduk ama sıkıştığımız yerde hep Efendimiz öndeydi. Düşmana en yakın duran Efendimizdi. Resulullah Efendimizdi. En metanetli korkusuz olan da oydu. Zor durumda kalanlar Resulullah Efendimizin kanatları altına arkasına sığınıyorduk. O onun arkasında böyle kendimizi kolluyorduk. Yani, okay, tamam belki şu problem karşıma çıkar. Ya sahabe-i kiram Resulullah'ı canından daha çok sevmiyor muydu? Niye ona siper olmadılar? Niye engellemediler? Tamam o da var. Kendisini Efendimiz'e kurban eden, canını siper eden, göz siper eden de çok. Bütün sahabe böyle yaptı ama o savaş engamında zaman zaman böyle durumlar, pozisyonlarda oluyordu. Ama Resulullah Efendimiz bir adım geri atmıyor. O gelen oklar, o düşman saldırısı karşısında en cesur, metanetli duran Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Yerinde şecaat, yerince metanet, Müslümanın kalbinde de bu şecaat ve metanet olmalı. Biz bunu Efendimiz'den öğreniyoruz, Efendimiz'den görüyoruz. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla lüzumsuz korkular kesinlikle bizde olmayacak. Kalbimizi boş böyle vehimler, yani yersiz, gereksiz korkular kesinlikle bizde yer tutmayacak. Yani gerekirse efendim çalışacağız, çabalayacağız, ölümden de korkmayacağız. Biz Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmaya çalışan, likaullah, Allah'a varmaya, vuslatı arzu eden, cenneti arzu eden biz Müslümanlarız. Dolayısıyla insan hasta da olabilir, ölüm tehlikesi de olabilir. Şu bu neyse bunlar Müslümanı böyle aciz, çaresiz bırakmayacak. Tam tersine kalbindeki metaneti daha da artırmaya çalışacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın kahramanlık, şecaat misallerinden biri Uhud'da yaşandı. Pek çok misaller yaşandı. Biri de şöyleydi. Müşriklerden bir adam deve üzerinde meydana çıktı. Çarpışmak için er istedi. O dönemin savaşlarında böyle özellikler vardı. Yani bir cengaver çıkar bir taraftan, meydana çıkar, er diler. Barmağına yan bakan anlamında diler. Diğer tarafta ona karşı birisi çıkar, ikisi vuruşur. Sonra hangisi galip gelirse ona göre diğer taraf saldırıya geçer. Şimdi kalktı müşriklerden birisi er istedi. Müşrik herkesin kendisinden çekindiğini ve geri durduğunu görünce dileğini 3 kere tekrarladı. Var mı bana, kılıcınızı çekmiş böyle atının üzerinde, var mı bana yan bakan? Çıksın karşıma biriniz de görsün diye tarzında. Bunun üzerine Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh müşriye doğru yürüdü. Devenin üzerine sıçrayıp adamın boğazına sarıldı ve boğuşmaya başladılar. Tabi Efendimiz Aleyhisselam yakın duruyor orada. Çünkü ordunun kumandanı Allah Resulü, sevgili peygamberimiz. Oradan Zübeyir'e Efendimiz cesaret veriyor. Diyor ki, ey diyor Zübeyir, onu diyor tut diyor, aşağı doğru yere doğru düşür onu. Yani oradan Efendimiz de Zübeyir'i destekliyor. Ona bir metanet, bir kahramanlık öğretiyor, yönlendiriyor. Müşrik yere düştü. Zübeyir de onun üzerine çöküp onun boynunu keserek halletti. Bunun akabinde Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, eğer diyor Zübeyir diyor o müşriğin karşısına çıkmasaydı, herkes geri durduğu için onun karşısına ben çıkacaktım. Çıkar mıydı? Çıkar. Hatta Efendimiz Aleyhisselam başka birisinin çıkmasını niye istiyor? Ya o kahramanlığı bir sahabesi göstersin. Bir Müslüman göstersin. Yoksa Resul Efendimiz hiç kimseye de efendim şey yapmak demeden kendisi çıkabilirdi. Eğer Zübeyir çıkmasaydı ben diyor çıkar ve o müşriğin de hakkından gelirdim diyor. Ya Resul Efendimiz bir kumandan, bir asker. Yeri gelirse bunları yapmış. Yani her yönden, kulluğun her yönünde Resul Efendimiz bir işin piri, önderi, örneği. Yine muhterem dinleyenlerimiz, Uhud sahnesinden, Uhud'dan bir hatıra. Kureyş müşriklerinden Übey bin Halef kalkmış, oradan bağırıyor böyle. Muhammed nerede? Yani niye soruyor? Onu bulacak, kendi aklınca öldürecek ve şöyle bağırıyor yine. Şöyle anırıyor diyeceğim ama bu programa uygun düşmediği için yani müşriğin bağırması diyelim böyle. Ey Muhammed, sen kurtulursan ben kurtulmayayım falan böyle bağırıyor. Peygamber Aleyhisselam'a doğru geliyor. Ashab-ı kiram onu karşılayıp durdurmak istiyorlar. Ancak Efendimiz buyuruyor ki bırakınız gelsin. Ashab dayanamayarak önünü kesmek istedikçe Efendimiz bırakın, geri durunuz, gelsin. Efendimizin o andaki için celaleti karşısında Übey bin Halef dönüp kaçmaya başladı. Resul-i Ekrem Efendimiz de ey yalancı nereye kaçıyorsun diyerek seslendi ve onu boynundan yaralayıp atından yere yuvarladı. Yani kafir kaçmaya başlıyor, Efendimiz Aleyhisselam kaçma diyor. Peşinden koşuyor, yakalıyor adamı, boynundan yaralayıp atından yere de yuvarlıyor Übey bin Halef'i. Muhterem dinleyenlerimiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaşın en şiddetli olduğu ve insanların kaçıştığı zamanlarda hep askerlerine cesaret verirdi. Bedir'de, Uhud'da, Hüneyn'de onlara cesaret verirdi. Muhammed bin Mesleme şöyle anlatıyor. Kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm ki Müslümanlar Uhud'da bozuldukları zaman dağa doğru kaçıyorlardı. Kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm ki Müslümanlar Uhud'da bozguna uğramışlar ve dağa doğru kaçıyorlardı. Resul Efendimiz Aleyhisselam onlara ey filan kaçma, bana doğru gel. Ey filan bana doğru gel, ben Resulullah'ım diye sesleniyordu. Biz bunu nerede okuyoruz kıymetli kardeşlerim? Ali İmran suresinde Uhud Savaşı anlatılırken Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın bu halini ne yapıyoruz orada? Okuyoruz. Ayet-i kerimede iz tus'iduna, tabi öncesi de var. Savaş ortamından bazı sahneleri nakleden ayet-i kerimeler var. Öncesinde de Ali İmran suresi 153. ayetten şu an söz ediyoruz. İz tus'iduna ve la telvuna ala ahadin وَالْرَسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ O zaman o savaş Uhud'da siz savaş meydanından hızla kaçıyordunuz. Ve kimseye dönüp bakamıyordunuz. Bir bozulma, bir mağlubiyet, bir bozulma, bir hezimet, dağılma ortamı. Ve müşrikler dört koldan sarmışlar Müslümanları ve öldürmeler de söz konusu, şehit olanlar da söz konusu. Azrail adeta böyle kol geziyor oralarda, ölüm kokusu böyle burunlara ulaşmış vaziyette bir kaçış başlıyor. Peki Peygamberimiz ne yapıyordu? Peygamberimiz kaçıyor muydu? Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın kaçtığı hiçbir savaş yoktur. Hiçbir savaş meydanı yoktur. Hiçbir durumda Resul Efendimizin cepheyi, bulunduğu yeri terk ettiğine, geri adım attığına dair bir rivayet yok. Ne olursa olsun. Efendimiz Aleyhisselam arkadan diyor ki, büyük bir cesaret ve şecaatle olduğu yere durarak, kesinlikle savaş meydanı terk etmeyerek, kaçmayarak insanları çağırıyordu. Ey insanlar, nereye kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Tekrar gelin, gelin diyerek Efendimizin etrafında yine şöyle bir 10-15 kişi kadar bir grup toplandı. Efendimiz'i koruma altına aldılar ki bunların bir tanesi de Nesib, malumunuz olduğu üzere Nesibe Hatun'dur. Efendimiz buyuruyor ki, o gün ne tarafa döndümse hep Nesibe Hatun'u gördüm. Göğsünü, canını bana siper etmişti ve gelen okları göğsüyle karşılıyordu. O da bir cesaret, metanet örneği. Dolayısıyla buradaki ayet-i kerimedeki ifade tam da savaşın ortamındaki Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl bir şecaat cesaretle orada dimdik ayakta durduğunu bize ne yapıyor? Aktarmış oluyor. İşte Allah Resulü bu. Efendimiz Aleyhisselam bu. Düşmandan, kafirden, savaştan korkmayan, sadece Allah'tan korkan, üzerine düşen vazife neyse onu yapmaktan hiçbir zaman çekinmeyen metanet ve cesaret örneği Efendimiz Aleyhisselam. Yine Uhud'dayız. Savaş neticelenmiş. İki tarafta yaklaşık aynı zayiata uğrayarak yerlerine çekilmişlerdi. Yani orada baştan Müslümanlar galip geldi. Sonra bir ara bir mağlubiyet söz konusu oldu. 70 tane şehidimiz oldu Uhud'da. Ama savaşın sonuna doğru Efendimiz Aleyhisselam'ın cesaretiyle tekrar Müslümanlar toparlandı ve yine savaşın kaderi Müslümanların lehine dönmüş oldu. Burada nakledeceğim olay da Resul Efendimizin o zor şartlarda bile nasıl savaşın kaderini Müslümanların lehine çevirme adına o zor şartlarda nasıl bir cesaret, sabır ve metanet sergilediğinin açık bir delili. Efendimizin bu metaneti sayesinde Müslümanlar da aklı başına geliyor. Onlar da toparlanıyorlar. Onlar da o korku halleri de geçiyor. Efendimiz'den metanet, yani enerji alıyorlar ve tekrar düşman üzerine bir gidiş söz konusu oluyor. Tam bu sırada Ebu Sufyan'la yanında bulunanlar Uhud'dan ayrılacakları sırada Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Ebu Sufyan şöyle bağırıyor. Gelecek yıl Bedir'de sizinle buluşup çarpışmaya söz veriyoruz. Bu burada kalmayacak. Tekrar bir sene savaş yapacağız. Hazırlığınızı yapın. Karşı karşıya vuruşacağız. Hazreti Ömer durup Peygamber Efendimiz'in buna ne söyleyeceğini bekledi. Kahramanlar kahramanı Efendimiz Hazreti Ömer'e olur. Yani sen Ebu Sufyan'a cevap ver. Niye olmasın? Olur. Orası inşallah bizimle sizin buluşma ve vuruşma yerimiz olsun de buyurdu. Yani Efendimiz söylemiyor. Hazreti Ömer'e söylemesini söylüyor. O da efendim Ebu Sufyan'a cevap veriyor. Tayin edilen vakit geldiğinde, bir yıl sonra tayin edilen vakit geldi, şey yapıyorlar, yani savaşacağız diye sözleşiyorlar. Bir manada bir Müslüman'a bir söz veriyor. Yani savaş bile olsa verilen sözü orada geri adım atmamak lazım. Vakit geldiğinde Kureyş ajanları ve münafıklar Müslümanların karşısına çıkmaktan korktukları için onları bu savaştan caydırmak üzere ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bu çalışmaların tesiri Müslümanların üzerinde hissedilmeye başladı. Yani geliyorlar o Kureyş casusları, münafıklar diyorlar ki onlar çok müşrikler, acayip derecede hazırlık yapıyorlar. Çok kalabalık herkes topladılar. İşte binlerce insan gelecek. Süvariler, silahlar, şunlar bunlar. İyisi mi siz fazla şey yapmayın. Zaten onlar da siz vazgeçtiniz, onlar da vazgeçer. Savaş olmasın gibi böyle bir propaganda faaliyeti yürütüyorlar. Tabii böyle bir propaganda da bir kısım Müslüman üzerinde tesirini de gösteriyor. Bunu Efendimiz Aleyhisselam fark edince, Resul Efendimiz Aleyhisselam şecaat ve korkusuzluğunu ortaya koyan şu kararlı cümleyi söylüyor. Diyor ki, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki yanımda hiç kimse olmasa bile, hiçbiriniz gelmeseniz bile ben tek başıma Bedir'e gideceğim, siz bilirsiniz. Bu Resul Efendimiz'in tavrıdır. Resul Efendimiz'in şecaatidir. Yani oradaki konuşmalara kulak asacak olsa, Müslümanlardaki o gevşekliği görünce ya bunlardan da pek savaşmak için bir heyecan, bir şey sinyal alamıyorum. İyisimin zaten savaş durumu da söz konusu değil gözüküyor. Bırakalım bu işi kalsın demiyor Efendimiz Aleyhisselam. Orada kararını ortaya koyuyor. Orada büyük bir liderlik var. Büyük bir cengaverlik var. Büyük bir kahramanlık var. Büyük bir feraset var. Yani düşmanın psikolojisini iyi anlama var. Yani ille savaşma şartı yok. Sen gidersin orada yerini alırsın. Adam gelirse gelmezse sen ona gözdağı da vermiş olursun. Dolayısıyla burada çok yönlü tahlil edilmesi gereken Efendimizin çok örnek bir davranışı var. Düşmana karşı savaşırken nasıl liderler, komutanlar nasıl cesaret sahibi olmalı, nasıl feraset sahibi olmalı, nasıl meseleyi önceden kavramalı, ne yaparsa muvaffak olacağını, galip geleceğini bilmeli. Bütün bunların dersi var aslında muhterem dinleyenlerimiz. Efendimizin bu şeyinde. Bundan sonra Yüce Allah Müslümanlara yardım etti ve kalplerine sebat verdi. Efendimiz böyle yapınca herkes hadi bakalım toparlandılar ve Bedir'e geldiler. Ama Ebu Süfyan gelemedi. Gelemedi ama Müslümanların galibiyeti perçinlenmiş oldu. O Uhud'daki küçük mağlubiyetin de izleri Müslümanların üzerinden silinmiş oldu. Muhterem dinleyenlerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kahramanlığını gösterdiği zamanlardan biri de çok açık bir şekilde yine ayet-i kerimede de bahsedildiği üzere Huneyn Savaşı olmuştur. Huneyn Savaşı da çok çetin savaşlardan bir tanesi. Müslümanların da şöyle ilk planda biraz mağlubiyet yaşadıkları ve sonra Efendimizin gösterdiği kahramanlıkla savaşın kaderinin değişmiş olduğu savaşlardan bir tanesidir. Tabi bunları Siyer'den genişçe güzel, dikkatli bir şekilde altını çizerek aslında okumak lazım Hüneyn Savaşı'nda. Hatta bununla ilgili efendim ayet-i kerimede Tevbe suresinin 25. 26. ayet-i kerimeleri de buraya atıfta bulunuyor ve Allah birçok yerde bu arada Hüneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler, ordular gönderdi. Böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcının cezasıdır diye ayet-i kerimeler Huneyn'e atıfta bulunuyor. Sevgili peygamberimizin buradaki kahramanlığından bir tanesi de şu. O gün herkes düşmandan kaçarken Efendimiz sürekli olarak atını düşman saflarına doğru sürüyor ve kendisini engellemek isteyen ashabını da dikkate alarak ilerliyor ve ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm, ben Muhammed'im, ben Resulullah'ım, Allah'ın peygamberiyim. Kesinlikle efendim hezimete uğramayacağım, mağlup olmayacağım, bu savaşı kazanacağım. Bana iman edenler gelsin yanıma diyerek göstermiş oldu. Bu cesaretle, şecaatle savaşın kaderini Efendimiz değiştiriyor. Çok örnekler var muhterem dinleyenlerimiz. Tabii ki bu örneklerin devam edeceğiz. Sadece şecaat değil, Efendimizin bütün ahlak özellikleri ilgili örnekler bolca, sayısızca bulunuyor. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. İnşallah bunları yine bu program çerçevesinde Efendimizin örnekliği, üsviyasının noktasında bunları beraber paylaşacağız ve yüreğimize, gönlümüze Efendimizin o güzel duygularından, ahlakından, metanetinden, sayısız güzel duygularından yüreğimize bir feyzin, bereketin, enerjinin gelmesi için gayret göstereceğiz. Bu duygularla tekrar hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.